Ceza Sömürgesi, Franz Kafka. Tuhaf bir aygıt dedi subay araştırmacı gezgine ve bir bakıma hayranlık dolu denebilecek bakışlarını iyi bildiği aygıtın üzerinde gezdirdi. Gezgin, itaatsizlik ve amirine hakaret nedeniyle hüküm giymiş bir askerin idamında hazır bulunmasını istemiş olan komutanının davetini salt nezaket gereği kabul etmiş görünüyordu. Bu idama, ceza sömürgesinde de pek fazla ilgi duyulmamıştı. Derin, kumlu, dört bir yanı çıplak yamaçlarla çevrili bu küçük vadide ise subay ve gezgin dışında en azından saçları ve suratı derbeder, kalın kafalı, koca ağızlı mahkumla, mahkumun ayak ve el bilekleriyle boynuna takılı ve birbirlerine yine ara zincirlerle bağlı, kısa zincirlerin içine girdiği, ağır zinciri tutan bir asker bulunuyordu. Ayrıca mahkum öyle köpek gibi itaatkar görünüyordu ki, sanki bayırlarda dolaşmak için serbest bırakılsa, idam başlarken geri dönmesi için ıslık çalmak yeterli olacaktı. Gezgin, aygıtla pek ilgilenmiyordu. Mahkumun arkasında belli belirsiz bir ilgisizlikle bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Subaysa son hazırlıkları tamamlıyor, kah ayakları yere iyice gömülmüş aygıtın altına sürünerek giriyor, kah yukarıdaki kısımları gözden geçirmek için bir merdivene tırmanıyordu. Aslında bunlar bir teknisyene bırakılacak türden işlerdi ama subay hepsini büyük bir hevesle yerine getiriyordu. Ya bu aygıta özel bir hayranlık beslediği ya da özel nedenleri olduğundan bu işi başkalarına güvenip bırakamadığı için. "Artık her şey hazır!" diye bağırdı sonunda ve merdivenden indi. Son derece yorulmuştu. Ağzını ardına kadar açarak soluk alıyordu. Üniformasının yakasının altına iki tane zarif kadın mendili sıkıştırmıştı. "Bu üniformalar tropik iklim için fazla ağır," dedi gezgin, subayın beklediğinin aksine aygıt hakkında herhangi bir soru sormadan. "Kuşkusuz," dedi subay ve yağ içindeki ellerini yanı başındaki su dolu teknede yıkadı. "Ancak bizim için vatan demek onlar. Biz de vatanımızı yitirmek istemeyiz. Şimdi şu aygıta bakın ama," diye ekledi hemen. Ellerini bir havluya kurularken bir yandan da aygıtı gösteriyordu. Bu noktaya kadar elleri kullanmak gerekliydi. Ama bundan böyle aygıt tek başına çalışacak. Gezgin başıyla doğruladı bu sözü ve subayın peşinden gitti. Subay beklenmedik olaylara karşı kendini güvenceye aldıktan sonra "Elbette arızalar çıkacaktır," dedi. "Ama bugün böyle bir şey olmayacağını umuyorum. Yine de hazırlıklı olmalıyız. Aygıt 12 saat kesintisiz çalışmalı. Arızalar olursa da ufak tefek şeyler olacaktır. Hemen de icabına bakılır." "Oturmaz mısınız?" diye sordu nihayet. Üst üste yığılı hasır sandalyelerden birini çekip aldı ve gezgine uzattı. Gezgin de teklifi reddedemedi. Bir çukurun kenarına oturdu ve aşağıya çabucak göz attı. Pek derin değildi. Çukurun bir tarafında kazılan topraklar yığılıp duvar oluşturmuştu, öbür tarafında ise aygıt duruyordu. "Komutanın size bu aygıtı önceden anlatıp anlatmadığını bilmiyorum," dedi subay. Gezgin eliyle belirsiz bir hareket yaptı, subayın da canına minnetti. Çünkü şimdi kendisi bilgi verebilirdi aygıt hakkında. "Bu aygıt," diyerek tuttuğu krank koluna yaslandı. "Eski komutanımızın bir icadı. Ben daha ilk deneylerden itibaren çalışmalara katıldım ve iş tamamlanana kadar da hepsinde yer aldım. Ama icat için övülecek kişi kesinlikle kendisidir. Eski komutanımızdan söz edildiğini duydunuz mu, duymadınız mı? Bütün bu ceza sömürgesini onun kurduğunu söylersem abartmış olmam. Biz arkadaşları daha o öldüğünde sömürgenin kendi içine kapanık bir düzeni olduğunu ve halifinin kafasında binlerce yeni plan olsa bile en azından daha uzun yıllar eski komutanın yaptıklarının hiçbir yerini değiştiremeyeceğini biliyorduk. Tahminlerimiz doğru çıktı. Yeni komutan durumu kabul etmek zorunda kaldı. Eski komutanımızı tanımamış olmanız pek yazık." Ama diyerek sözlerini ara verdi subay. Ben gevezelik ediyorum. Oysa onun aygıtı önümüzde duruyor. Gördüğünüz gibi üç kısımdan oluşuyor. Zaman içinde bu kısımların her biri için halk arasında isimler kullanılmaya başlandı. En alttakinin adı yatak, üsttekinin adı çizici, şu ortadaki hareketli parçanınki de tırmık. Tırmık mı? Diye sordu gezgin. Pek dikkatli dinlememişti. Gölgesiz vadide güneş fazla etkiliydi. İnsan kafasını toplayamıyordu. Gezgin, geçit törenlerinde giyilen, omuzları apoletli, kordonlar sarkan dar ceketiyle meseleyi hevesle açıklayan subayı daha bir takdire değer bulmuştu. Subay konuşurken bir yandan da elindeki torna vidayla şurada burada bir vidayla uğraşıyordu. Asker de gezginle aynı ruh hali içinde gibi görünüyordu. Mahkumun zincirini iki elinin bileğine dolamış, bir eliyle silahına dayanmıştı. Başını öne eğmişti ve hiçbir şey umurunda değildi. Gezgin buna pek şaşırmadı. Çünkü subay Fransızca konuşuyordu. Ve Fransızcayı ne asker ne de mahkum anlıyordu tabii. Ama mahkumu yine de subayın açıklamalarını izlemeye çalışması daha da dikkat çekiciydi. Miskin ama ısrarlı bir tavırla gözlerini subayın gösterdiği yerlere çeviriyordu. Gezgin bir soru sorarak subayın sözünü kestiğinde o da tıpkı subay gibi gezgine baktı. Evet, tırmık dedi subay. Çok uygun bir isim. İğneler tırmık şeklinde düzenlenmiş, bir tek yerde ve çok daha sanatkar olsa da tamamı tırmık gibi işliyor. Az sonra anlayacaksınız zaten. Mahkum buradaki yatağa yerleştiriliyor. Önce aygıtı anlatacağım size, sonra da işlemi bizzat uygulayacağım. O zaman daha iyi anlayabileceksiniz. Çizicideki bir dişli de aşırı bilenmiş, çalışırken çok gıcırdıyor. İnsan konuştuğunu anlamıyor. Ne yazık ki burada yedek parça bulmak zor. Evet, dediğim gibi. İşte yatak burada. Tamamıyla pamukla kaplı. Bunun nedenini öğreneceksiniz. Mahkum, bu pamuğun üzerine yüzüstü yatırılıyor. Elbette çıplak olarak. Şurada eller için, şurada ayaklar için, şurada da boynu için kayışlar var. Sıkı sıkı bağlanıyor mahkum. Yatağın baş ucunda, dediğim gibi adamın yüzüstü yatacağı yerde, şu küçük keçe tıkaç var. Adamın tam ağzının içine girecek şekilde kolayca ayarlanabiliyor. Amacı, adamın bağırmasını ve dilini ısırmasını engellemek. Adam elbette ki keçeyi ağzına alacak, yoksa boynundaki kayış yüzünden boynu kırılabilir. Bu pamuk mu? Diyen gezgin öne eğildi. Elbette, dedi subay gülümseyerek. Kendiniz dokunup bakın. Gezginin elini yakalayıp yatağa dokundurdu. Özel hazırlanmış bir pamuk. Bu yüzden ne olduğu anlaşılmıyor. Ne işe yaradığını da size daha sonra anlatacağım. Gezgin, aygıtı ısınır gibi olmuştu. Güneşten korunmak için ellerini gözüne siper etti. Aygıtın üst tarafına baktı. Büyük bir aygıttı. Yatakla çizicinin çapları eşitti. İki koyu renk sandık gibi duruyorlardı. Çizici, yatağın yaklaşık 2 metre yukarısına yerleştirilmişti. Çiziciyle yatak, keskin güneşin altında neredeyse ışınlar saçan 4 pirinç çubukla köşelerinden birleştirilmişti. Sandıkların arasında bir çelik bandın ucunda tırmık sallanıyordu. Subay, gezginin az önceki ilgisizliğini pek fark etmemişti ama şimdi kendini gösteren ilgisini hissediyordu. Onun aygıtı rahatça incelemesine zaman kalsın diye açıklamalarını ara verdi. Mahkum da gezgine öykündü. Ama elini siper edemediği için gözlerini kırpıştırarak baktı yukarıya. Demek adam burada yatıyor dedi gezgin. Koltuğunda geriye yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Evet, dedi subay. Kasketini biraz geriye itti, elini sıcaklamış yüzünde gezdirdi. Dinleyin şimdi. Hem yatağın hem de çizicinin kendi elektrikli bataryaları var. Yataktaki yatakta kullanılıyor. Çizicininki de tırmıkta. Adam sımsıkı bağlandıktan sonra yatak hareket ettiriliyor. Küçük küçük ve hızlı kasılmalarla hem iki yana hem yukarı aşağıya gidip geliyor. Akıl hastanelerinde buna benzer aygıtlar görmüş olmalısınız. Bizim yatağımızın tek farkı, bütün hareketlerin inceden inceye hesap edilmiş olması. Çünkü bu hareketlerin tırımın hareketlerine milimi milimine uygun olması gerekli. Hükmü asıl uygulayacak kısım ise tırmıktır. Hüküm nedir? Diye sordu gezgin. Bunu da mı bilmiyorsunuz dedi subay. Şaşkınlıkla ve dudaklarını ısırdı. Açıklamalarım karışık olduysa bağışlayın beni. Çok çok özür dilerim. Açıklamaları eskiden komutanım yapardı. Ama yeni komutan bu onurlu görevi yerine getirmekten vazgeçti. Ancak bu kadar önemli bir ziyaretçiyi, gezgin bu onurlandırmayı iki eliyle birden doldurmaya çalıştıysa da subay sözünde ısrarcıydı. Bu kadar önemli bir ziyaretçiyi hükmümüzün biçimi hakkında bilgilendirmemesi de bir yenilik ki. Dilinin ucuna bir sövgü gelmişti ama kendini tuttu. Bana bu konuda bilgi verilmedi. Suç bende değil demekle yetindi. Hem bizim hüküm çeşitlerimizi anlatmak konusunda en ehil kişi benim. Çünkü burada diyerek göğüs cebine vurdu eliyle, eski komutanımızın kendi eliyle hazırladığı çizimler var. Komutanın kendi eliyle hazırladığı çizimler mi diye sordu gezgin. O her şeyi kendinde de toplamıştı. Hem asker hem de yargıç. Mühendis, kimyager ve teknik ressam mıydı? Evet dedi subay başını sallayarak. Bakışı sabit ve düşünceliydi. Sonra kendi ellerini inceledi. Çizimleri tutacak kadar temiz görünmediler gözüne. Bu yüzden tekneye gidip bir kez daha yıkadı ellerini. Sonra küçük deri bir dosya çıkardı. Bizim hükmümüz kulağa pek sert gelmez dedi. Mahkumun karşı geldiği yasak neyse tırmıkla bedenine yazılır. Örneğin bu mahkumum diyerek adamı gösterdi. Bedenine şöyle yazılacak. Amirine saygı göster. Gezgin adama bir göz attı. Subay kendisini işaret ederken başını öne eğmişti. Görünüşe bakılırsa bir şeyler anlayabilmek için kulak kesilmişti. Ama birbirine bastırdığı kalın dudakların hareketlerine bakılınca hiçbir şey anlayamadığı belli oluyordu. Gezgin'in sormak istediği çeşitli şeyler vardı ama adama bakınca sadece ''Ne hüküm verildiğini biliyor mu?'' dedi. ''Hayır'' dedi subay ve açıklamalarına devam etmek istedi. Ancak Gezgin onun sözünü kesti. ''Hakkında verilen hükmü bilmiyor mu?'' ''Hayır'' dedi subay ve yine ''Hayır'' dedi. Bir an konuşmadı. Sanki Gezgin'den neden bunu sorduğuna dair bir açıklama bekler gibiydi. Sonra, ''Hükmü ona bildirmenin bir yararı olmaz.'' dedi. Nasıl olsa bedeninde görüp öğrenecek. Gezgin artık başka bir şey sormayacaktı ki mahkumun gözlerini üzerinde hissetti. ''Anlatılan işlemi onaylayabiliyor musun?'' diye sorar gibiydi. Gezgin arkasına yaslanmışken tekrar öne eğildi. ''Ama mahkumiyet aldığını biliyor, değil mi?'' diye sordu. Onu da bilmiyor dedi subay ve birkaç üzen söz beklercesine Gezgin'e gülümsedi. Bilmiyor demek dedi Gezgin ve eliyle alnını sıvazladı. Öyleyse bu adamın kendi savunmasının nasıl değerlendirildiği hakkında da bir bilgisi yok. Kendisini savunma fırsatı olmadı dedi subay ve gözlerini kaçırdı. Sanki kendi kendine konuşuyordu da, kendisi içinde çok doğal sayılan bu şeyleri anlatarak Gezgin'i utandırmak istemiyordu. Kendini savunmak için fırsat olmalıydı dedi Gezgin ve koltuğundan kalktı. Subay, aygıt hakkında yaptığı açıklamaya uzunca bir süre ara verilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anladı. Bu nedenle Gezgin'in yanına gitti, koluna asıldı, dikkatleri açıkça üzerinde toplanınca olduğu yerde dikleşen, asker de zinciri çekiyordu. Mahkumu eliyle gösterdi. Meseleyi anlatayım size. Burada ceza sömürgesinde yargıçlık görevi bende. Gençliğime rağmen. Eski komutan zamanında bütün ceza konularında ona yardımcı olurdum. Bu aygıtı da en iyi ben bilirim. Benim esas aldığım şey şu. Suçtan kuşku duyulmaz. Başka mahkemeler bu esasa göre hareket edemezler çünkü. Tek kişiden oluşmazlar. Ve onların da üzerinde başka mahkemeler vardır. Buradaysa durum böyle değil. En azından eski komutanımız zamanında öyle değildi. Gerçi yeni komutan benim mahkememe karışmaya heveslendi ama bugüne kadar onu dışarıda tutmayı başardım. Bundan sonra da başaracağım. Bu vakanın size anlatılmasını istediniz. Ötekiler gibi basit bu da. Bu sabah bir yüzbaşı, kendisine emir eri olarak tayin edilen ve kapının önünde yatan bu adamın uyuyakalıp hizmet vermediğini bildirerek şikayette bulundu. Adamın görevi her saat başı kalkıp yüzbaşının kapısının önünde selama durmak. Kuşkusuz zor bir görev değil, gerekli de. Çünkü adam hem korumak hem de hizmet için uyanık kalmalı. Yüzbaşı dün gece emir erinin görevini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek istemiş. Saat tam 2'de kapıyı açmış ve adamı büzülmüş uyurken bulmuş. Kamçısını almış ve adamın yüzünde şaklatmış. Ayağa kalkıp özür dilemek yerine adam komutanın bacaklarına saldırmış. Onu sarsıp "Bırak şu kırbacı, yoksa seni yerim" diye bağırmış. Mesele bu. Subay bir saat önce bana geldi. Söylediklerini yazdım. Hemen arkasından da hükmü bildirdim. Sonra adamı zincire vurdurdum. Bütün bunlar pek kolay oldu. Eğer adamı önceden çağırıp sorgulasaydım karışıklık çıkardı. Yalan söylerdi. Eğer ben yalanlarını çürütürsem onların yerine başka yalanlar söylerdi filan. Ama şimdi elime geçirdim ve bir daha bırakmam. Şimdi her şey anlaşıldı mı? Ama geç kalıyoruz. İşlem başlamalıydı. Bense hala aygıtı anlatmaya, açıklamaya çalışıyorum size. Gezgin yine koltuğa oturmaya zorladı. Yeniden aygıtın başına geçti ve anlatmaya başladı. Gördüğünüz gibi tırmık insan bedeniyle uyumlu. Şu tırmık belden yukarısı için, şu tırmıklar da bacaklar için, kafa için sadece şu küçük keski kullanılıyor. Anladınız mı? Gezgin önünde nazikçe eğildi, en ayrıntılı açıklamaları yapmaya hazırdı. Gezgin kaşlarını çatarak tırmığa baktı. Adli uygulamayla ilgili açıklamadan tatmin olmamıştı. Yine de bir ceza sömürgesinde bulunduğunu, burada özel kuralların geçerli olduğunu ve sonuna kadar askeri düzeni ilerlemek gerektiğini kendi kendine tekrarlaması gerekti. Ayrıca belli ki yavaş yavaş olsa da bu dar kafalı subayın aklının yatmayacağı yeni bir sistem getirmeye kararlı olan yeni komutandan da umutluydu. Bunları düşünen Gezgin, "Komutan infazda hazır bulunacak mı?" diye sordu. "Kesin değil," dedi subay. Bu ani soru onu üzmüştü. Yüzündeki dostça ifade değişti. "Tam da bu yüzden acele etmeliyiz. Bu nedenle ne kadar istemesem de açıklamalarımı kısa tutmak zorundayım. Ama yarın, aygıt temizlendikten sonra, aygıtın tek kusuru bu kadar kirlenmesi, daha ayrıntılı açıklamalar yaparım. Şimdi en gerekli olanları söyleyeyim. Adam yatakta yatarken yatak titreşiye geçirildiğinde, tırmık onun bedeninin üzerine indirilir. Uçları adamın bedenini hafifçe değecek şekilde kendini ayarlar. Ayarlar tamamlanınca da bu çelik bant hemen gerilip çubuk şeklini alır. Ve oyun başlar. Bu işe aşina olmayan biri dışarıdan bakınca cezalar arasında bir fark görmez. Tırmık hep aynı şekilde çalışır gibi görünür. Sarsılarak sivri uçlarını insanın bedenine saplar. Sarsılan yatak da adamın bedenini titretmektedir. Hükmün yerine getirilmesini herkesin kontrol edebilmesi için tırmık camdan yapılmıştır. İğneleri onun içine yerleştirmek teknik açıdan bazı zorluklar yarattı. Ama pek çok denemeden sonra başarabildik. Zorluklardan yılmadık. Şimdi herkes iğnelerin insanın bedenine nasıl işlediğini camın içinden görebiliyor. Yakına gelip iğneleri seyretmek istemez misiniz? Gezgin ağır ağır ayağa kalktı, gidip tırmığın üzerine eğildi. "Görüyorsunuz," dedi subay. "İki türlü iğne var. Çeşitli şekillerde düzenlenmiş. Her uzun iğnenin yanında bir kısa iğne var. Uzun olan yazıyor, kısası da fışkırtıyor. Kanı silsin ve yazı hep okunaklı kalsın diye. Kanlı su sonra burada küçük oluklara akıtılıyor ve sonunda da bu anoğluğa geliyor. Onun boşaltma borusu da şu çukura gidiyor." Subay, Eliyle kanlı suyun akacağı yolu gösterdi. Durumu olabildiğince anlaşılır kılmak için akan suyu boşaltma borusunun ağzında iki eliyle birden yakalar gibi yapınca Gezgin başını kaldırdı ve eliyle arkasını yoklayarak koltuğuna geri dönmek istedi. O zaman mahkumun da tıpkı kendisi gibi subayın tırmığın kurulumunu yakından görme çağrısına uymuş olduğunu dehşetle fark etti. Mahkum, zincirin öbür ucundaki uykulu askeri biraz öne doğru çekmiş ve camın üzerine eğilmişti. İki adamın az önce gözlemiş oldukları şey onun da şaşkın gözlerle aradığı ama açıklamayı anlamadığı için bulamadığı görülüyordu. Sağa sola eğildi, durmadan gözleriyle camı tarıyordu. Gezgin, onu geri çekmek istedi. Çünkü adamın bu yaptığı herhalde ceza almasını gerektirecekti. Oysa subay, Gezgin'i eliyle durdurdu, öbür eliyle çukurun etrafındaki siperden bir parça toprak aldı ve askere fırlattı. Asker birden gözlerini kaldırdı. Mahkumun neye cesaret ettiğini gördü. Silahını elinden bıraktı, topuklarını yeri sıkıca bastırdı. Mahkumu tutup geri çekince adam bir anda yere düştü. Adam yerde dönüp dururken, zincirlerini şakırdatırken asker tepesinde durup onu seyretti. "Kaldır şunu!" diye bağırdı subay. Çünkü mahkum yüzünden Gezgin'in dikkatinin iyice dağıldığını fark etmişti. Hatta Gezgin tırmığı aldırmaksızın üzerinden öbür tarafa eğilmişti. Mahkuma neler olduğunu görmek istiyordu. "Dikkatli davran ona," diye bağırdı subay yeniden. Aygıt'ın çevresinden dolaştı, mahkumu koltuk altlarından yakaladı, ayakları yerde kayıp duran adamı askerin yardımıyla ayağa kaldırdı. Subay tekrar yanına geldiğinde, Gezgin, "Artık her şeyi biliyorum," deyince, subay da "En önemli kısmı dışında," diye yanıtladı. Gezgin'in kolunu yakalayıp tepeyi gösterdi. Orada çizicinin içinde çark mekanizması var. Tırmığın hareketini belirliyor. Bu çark hükümde ne yazılıysa ona göre çalışıyor. Ben hala eski komutanın çizimlerini kullanıyorum. İşte buradalar. Deri dosyanın içinden birkaç sayfa çıkardı. Ama ne yazık ki sizin elinize veremem. En değerli varlığımdır onlar. Oturun. Size bu mesafeden göstereceğim. Her şeyi gayet güzel göreceksiniz. İlk sayfayı gösterdi. Gezgin övgü sözleri söylemek isterdi ancak gördüğü sadece bir labirent oluşturacak şekilde birbirini birkaç kez çaprazlama kesen çizgilerdi. Bunlar kağıdın üzerine öylesine doldurmuşlardı ki aradaki beyaz boşluklar zorlukla seçilebiliyordu. "Okuyun," dedi subay. "Okuyamıyorum," dedi Gezgin. "Çok okunaklı," dedi subay. "Çok sanatkar," diye kaçamaklı bir yanıt verdi Gezgin. "Ama yazıyı sökemiyorum." "Evet," dedi subay. Güldü ve dosyayı yerine koydu. "Öğrenciler için hazırlanmış güzel yazı değil bu. Uzun uzadıya okumak gerek. Siz de sökersiniz yazıyı sonunda mutlaka. Tabii basit bir yazı olmamalı. Ne de olsa hemen öldürmemeli. Ortalama 12 saatlik bir sürenin sonunda olmalı. Dönüm noktasının 6. saatte olacağı hesap edilmiştir. Demek ki asıl yazının çevresinde pek çok süsleme bulunmalı. Asıl yazı bedeni sadece ince bir kuşak gibi sarıyor. Bedenin geri kalan kısmı süslemelerle ayrılıyor. Şimdi tırmığın ve aygıtın tamamının çalışmasının değerini anlayabiliyor musunuz? Baksanıza. Merdivene sıçradı. Çarkın birini çevirdi aşağıya. "Dikkat, kenara çekilin," diye seslendi. Ve işlem başladı. Eğer çark gıcırdamamış olsaydı her şey şahane olurdu. Subay sanki çarkın verdiği bu rahatsızlığa şaşırmış gibiydi. Yumruğunu sıkarak onu tehdit etti. Sonra özür dilercesine Gezgin'e döndü. Kollarını iki yana açtı. Aygıt'ın çalışmasını aşağıdan kontrol etmek için aceleyle merdivenden indi. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Ve bunu sadece kendisi fark etmişti. Tekrar yukarı tırmandı, iki elini birden çizicinin içine soktu. Sonra aşağıya daha hızlı inebilmek için merdiveni kullanmayıp çubuklardan birini tutunup aşağıya kaydı. Gürültünün arasında sesini duyurabilmek için Gezgin'in kulağının içine var gücüyle bağırdı. "İşleyişi anlayabiliyor musunuz? Tırmık yazmaya başlıyor. Adamın sırtına yazının ilk taslağını işler işlemez, pamuk tabakası yuvarlanıp bedeni yavaşça yana döndürüyor. Tırmağa yeni yer açıyor. Orada yazı yazılırken açılan yaralar pamuğa değiyor, pamuktaki özel malzeme sayesinde kanama hemen duruyor ve o bölge yazının daha derinleştirilmesi için hazırlanıyor. Tırmığın ucundaki dişler beden döndükçe yaraların üzerindeki pamukları söküp alıyorlar. Çukur atıyorlar ve tırmık yeniden çalışıyor. Böylece 12 saat boyunca yazı gitgide derine iniyor. İlk 6 saatte mahkum eskisi gibi yaşıyor. Sadece acı çekiyor. 2 saat sonra keçe çıkartılıyor. Çünkü artık adamın bağıracak gücü kalmıyor. Başucundaki bu elektrikli ısıtılan çanağa sıcak pirinç lapası konuyor. Adamın canı isterse diliyle alabildiği kadar yiyebiliyor onu. Fırsatı kaçıran olmaz. Hiç rastlamadım kaçırana. Gördüğüm bunca olaydı. Ancak 6. saatte yediğinden tat almamaya başlıyor.
Ben genellikle burada yere çömelir, bu görüntüyü gözlemlerim. Mahkumun ağzındaki son lokmayı yuttuğu pek olmaz. Ağzında döndürür durur. Sonra çukura tükürür. Eğilmezsem suratıma gelir. Ama adam 6. saatte nasıl da sessizleşir. En salığı bile anlamaya başlar. Gözlerin çevresinde başlar bu anlama. Oradan yayılır. Öyle bir manzaradır ki, insanı adamla birlikte tırmığın altına girmeye teşvik eder neredeyse. Başka bir şey olmaz. Adam ne yazıldığını anlamaya başlar. Kulak verir gibi dudaklarını büzer. Siz de gördünüz. Ne yazıldığına bakarak sökmek kolay değil. Ama bizim adamımız onu yaralarıyla okuyor. Aslında zor bir iş. Tamamını okuyabilmesi 6 saatini alıyor. Ama o zamana kadar tırmık bedenine iyice saplanıyor, onu çukura fırlatıyor, oradaki adam kanlı sulara, pamuğun üzerine düşüyor. Böylece mahkeme sona eriyor. Biz de, yani askerle ben de, adamı gömüyoruz.
Gezgin kulağını subaya yaklaştırmıştı. Elleri ceketinin ceplerinde, makinenin çalışmasını izliyordu. Mahkum da aynı yere bakıyordu ama bir şey anlamadan. Biraz eğildi. Subayın bir işareti üzerine asker elindeki bıçakla onun gömleğini ve pantolonun arka tarafından ikiye keserken ve bu iki parça giysi üzerinden sıyrılıp yere düşerken gidip gelen iğneleri gözleriyle izledi. Çıplaklığını örtmek için yere düşen giysilerine uzanmak istedi asker. Ama üzerinde kalan son kumaş parçaları da yere düşsün diye adamı havaya kaldırdı. Subay makineyi çalıştırdı ve o anda çöken sessizlikle mahkum tırmığın altına yatırıldı. Zincirler çözüldü, kayışlar sıkılaştırıldı. İlk anda mahkum rahatlar gibi oldu. Sonra tırmık biraz daha derine girdi. Çünkü mahkum pek cılızdı. Tırmığın uçları bedenine değdiğinde adamın ürperdiği görüldü. Asker onun sağ eliyle meşgulken adam nereye doğru olduğunu bilmeden sol elini geriye uzattı. Ama elini gezginin olduğu yöne doğru uzatmıştı. Subay gözlerini ayırmaksızın yandan gezgini izliyordu. Sanki kendisinin en azından üstün körü açıklamış olduğu infazın onun üzerindeki etkisini yüzünden okumak ister gibiydi. Mahkumun elinin bileğine takılan kayış koptu. Belki de asker onu fazla germişti. Asker kopan kayışı subaya gösterdi. Yardımını istiyordu. Subay onun yanına gitti. Yüzünü gezgine dönerek... Bu makine pek çok bileşenden oluşuyor. Şurasında burasında bir şeyler kopuyor ya da kırılıyor. Ama bu durum bizim makine hakkında genel düşüncemizi etkilememeli. Hem kayışın yerine geçecek bir şey bulunur hemen. Ben bir zincir kullanacağım. Ancak bunu yapınca sağ kolun salınımı pek yumuşak olmayacak. Zincirleri takarken bir yandan da konuşuyordu. Makinenin bakımını sağlamak için gereken maddi olanaklar artık çok sınırlı. Eski komutan zamanında sadece bu amaç için kullanacağım bir ödenek ayırmıştı. İçinde akla gelen her türlü yedek parçanın bulunduğu bir depo vardı. İtiraf ediyorum ki neredeyse savurganca davrandım. Eskiden demek istiyorum. Yeni komutanın iddia ettiği gibi şimdi değil. Eski usullere karşı çıkmak için her şeyi bahane ediyor zaten. Şimdi makinenin ödeneği onun elinde. Ne zaman yeni bir kayış aldırmak istesem, kanıt olarak kopan kayışı göstermemi istiyor. Yenisi de 10 gün sonra geliyor. Ama daha kötü kalitede. İşe de pek yaramıyor.
Ama o arada kayış olmadan makineyi nasıl işleteceğim kimsenin umurunda değil. Gezgin, yabancısı olduğu durumlara karar etkileyecek şekilde müdahale etmenin hep sakıncalı olduğunu geçirdi aklından. Kendisine ceza sömürgesinin vatandaşıydı, ne de sömürgenin bulunduğu devletin. Bu idam hakkında karar vermeye ya da onu engellemeye kalkışsa, ona sen bir yabancısın, sesini çıkarma diyebilirlerdi. Buna verecek bir yanıtı olmazdı. Olsa da bu durumda kendini anlayamadığını, çünkü sadece gözlemlemek amacıyla yolculuk ettiğini, yabancısı olduğu mahkeme kararlarını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyebilirlerdi. Oysa şimdi buradaki durum son derece kışkırtıcıydı. İşlemin haksız ve idamın insanlık dışı olduğundan en ufak bir kuşku duyulamazdı. Gezginin çıkar peşinde olduğunu kimse iddia edemezdi. Çünkü mahkumu tanımıyordu. Yurttaşı değildi. Üstelik acıma duygusu da uyandırmıyordu. Gezgin yüksek makamların tavsiyesiyle gelmişti. Burada büyük bir nezaketle karşılanmıştı. Bu infazı izlemeye davet edilmiş olması, bu mahkeme hakkında görüşünün istendiği anlamını taşıyordu. Açıkça duyduğu üzere komutan bu işleme taraftar olmadığı ve subaya neredeyse düşmanca davrandığı için gezginin görüşünün istenmesi olasılığı yüksekti. O sırada subayın öfkeyle bağırdığını duydu gezgin. Az önce mahkum dayanılmaz bir kusma isteğiyle gözlerini kapayıp kusunca, biraz da zorlanarak, subay keçi tıkacı mahkumun ağzına sokmuştu. Hemen onu tutup kütükten kaldırmış ve kafasını çukura doğru döndürmek istemişti. Ama geç kalmıştı. Kusmuk çoktan makinenin üzerinden aşağıya akıyordu. Hepsi komutanın yüzünden diye bağırdı subay ve şuursuzca öndeki pirinç çubuklarını sarsmaya başladı. Makinem ahır gibi pisleniyor. Titreyen elleriyle gezgine neler olduğunu gösterdi. İdamdan bir gün önce yemek verilmemesi gerektiğini saatlerce komutana anlatmaya çalıştım. Ama benimsenen yumuşak yaklaşım nedeniyle farklı düşünüyor. Adam götürülmeden önce komutan hanımları onun ağzını şekerlemelerle dolduruyorlar. Adam hayatı boyunca bayat balıklarla beslenmiş, şimdi ise şekerleme yemek zorunda kalıyor. Tamam, bunu yapabilirler tabii. Benim de itirazım olmaz. Ama neden 3 aydır istememe rağmen yeni bir keçe sağlamıyorlar? 100'den fazla kişinin ölürken ağzında emdiği ve ısırdığı bu keçeyi insan tiksinmeden nasıl ağzına alabilir? Mahkum başını yere koymuştu. Huzurlu görünüyordu. Asker de mahkumun gömleğiyle makineyi siliyordu. Subay yanına yaklaşınca gezgin neden olduğunu bilmeden bir adım geriledi ama subay onu elinden tutup kenara çekti. ''Sizinle baş başa biraz konuşmak istiyorum.'' dedi. ''İzin verir misiniz?'' ''Elbette.'' dedi gezgin ve gözlerini yerden kaldırmadan subayı dinledi. ''Sizin şimdi beğenme fırsatı bulduğunuz bu işlemi ve bu idamı sömürgemizde artık açıkça destekleyen kalmadı. Tek temsilcisi benim. Aynı zamanda eski komutanın mirasının da tek temsilcisi de benim. Bu işlemin daha fazla geliştirilmesini artık düşünemem. Ben bütün gücümle var olanı korumaya çalışıyorum.'' Eski komutan hayattayken sömürgede çok taraftarı vardı. Eski komutanın ikna yeteneğinin bir kısmına sahibim ama onun gibi güçlü değilim. Bu yüzden taraftarları saklandılar. Hala pek çok taraftarı var. Ancak hiçbiri bunu itiraf etmiyor. Siz bugün, yani idam yapılan bir günde çayhaneye gitseniz ve etrafı dinleseniz, belki de sadece müphem sözler duyarsınız. Bunları söyleyenler de taraftarlarıdır. Ne var ki şimdiki komutan ve onun şimdiki fikirleri varken bunlar hiçbir işime yaramıyor. Sorarım size, bu komutan ve onu etkileyen kadınları yüzünden böyle önemli bir şey. Eliyle mahkemeyi gösterdi. Mahvolsun mu? Buna göz yumabilir misiniz? Adamıza birkaç günlüğüne gelen bir yabancı olsanız bile mi? Ama kaybedecek zaman yok. Benim yargı yetkime karşı hazırlık yapılıyor. Komutanlıkta görüşmelere başladılar bile. Beni bu toplantılara çağırmıyorlar. Sizin bugünkü ziyaretiniz bile bu durumun anlamına uygun görünüyor bana. Korkuyorlar ve bizi yolluyorlar. Yani bir yabancıyı. Eski günlerde idamlar nasıl da farklıydı? İdamdan bir gün öncesinden bütün vadiyi doldururdu insanlar. Herkes seyretmeye gelirdi. Komutan sabah erkenden kadınlarıyla birlikte ortaya çıkardı. Borular bütün kamp alanını ayağa kaldırırdı. Her şeyin hazır olduğu haberini ben verirdim. Topluluk yüksek dereceli memurların hiçbiri katılmamazlık edemezdi. Makinenin etrafını alırlardı. Şu üst üste yığılmış hasır koltuklar o eski günlerin acınası bir kalıntısı. Makine pırıl pırıl parlatılırdı. Hemen hemen her idamda yeni yedek parçalar verilirdi bana. Yüzlerce gözün önünde, ta şuradaki yamaçlara kadar bütün seyirciler ayak parmaklarının ucunda yükselebilirlerdi. Komutan mahkumu kendi elleriyle tırmığın altına yatırırdı. Bugün sıradan bir askerin yaptığını o günlerde ben yapardım. Yani mahkeme başkanı. Ben bundan onur duyardım. Sonra infaz başlardı. Makinenin çalışmasını bölecek hiçbir uygunsuz ses duyulmazdı. Kimileri artık seyretmez, gözleri kapalı kumda yatarlardı. Şimdi adaletin yerini bulduğunu herkes bilirdi. Sessizliğin içinde sadece mahkumun keçenin altında boğuklaşan inlemeleri duyuluyordu. Bugün makine, adamın ağzından keçenin boğamayacağı yükseklikte bir inilti çıkarttıramıyor. Ama eskiden yazıyı kazan iğnelerden akan sıvı çok yakıcıydı. Bugün bunun kullanılmasına izin verilmiyor. Sonra da 6. saat geliyordu. Herkes yakından bakmak istiyordu ama herkesin arzusunu yerine getirmek mümkün değildi. Komutan sağ görü sahibiydi. Öncelikle çocukların dikkate alınması gerektiği konusunda emir verirdi. Bense mesleğim gereği her zaman en yakında dururdum. Çoğunlukla sağıma soluma ikişer çocuk alır, çömelip sarılırdım onlara. O acılar içindeki surattaki değişimi nasıl da görürdük. Yanaklarımız en sonunda ulaşılan ve yerine getirilen adaletin ışığında nasıl da parlardı. Ne günlerdi dostum. Belli ki subay karşısındakinin kim olduğunu unutmuştu. Gezgin'e sarılmış, başını omuzuna yaslamıştı. Gezgin ne yapacağını bilemez haldeydi. Sabırsız gözlerle subayın üzerinden uzaklara bakıyordu. Asker temizliği bitirmişti. Bir kutudan aldığı pirinç lapasını çanağa boşaltıyordu. Görünüşe göre iyice dinlenmişe benzeyen mahkum bunun farkına varır varmaz dilini uzatıp lapaya değdirmeye çalıştı. Asker ise onu sürekli öteye itiyordu. Çünkü henüz lapanın zamanı gelmemişti. Ancak askerin kirli ellerini lapaya daldırıp gözü aç mahkumun önünde yemesi de çok yakışıksızdı. Subay kendini çabuk toparladı. Sizi duygulandırmak istememiştim dedi. O günleri şimdi anlamanızı sağlamanın olanaksız olduğunu biliyorum. Zaten makine hala çalışıyor ve işini görüyor. Bu valide tek başına kalsa bile işini görür o. Ceset de sonunda inanılmaz yumuşak bir uçuşla çukura düşüyor. Eskiden olduğu gibi çukurun etrafına yüzlerce kişi sinekler gibi üşüşmese de. Eskiden çukurun çevresine sağlam bir parmaklık koymak zorunda kalmıştık. Ama çoktan kaldırıldı o. Gezgin yüzünü subaya göstermek istemiyordu. Gözlerini amaçsızca etrafta gezdirdi. Subay ise onun ıssız vadiyi seyrettiğini sandı. Bu yüzden de onun ellerini yakaladı. Göz göze gelebilmek için çevresine döndü ve ''Kepazeliğin farkında mısınız?'' diye sordu. Ama gezgin sustu. Subay bir süre onu rahat bıraktı. Ellerini beline dayayıp bacaklarını iki yana açarak sessizce durdu orada. Yere baktı. Sonra cesaret verircesine gülümsedi gezgine. ''Dün komutan sizi davet ettiğinde ben yakınınızdaydım.'' dedi. ''Daveti duydum. Komutanı tanırım. Bu davetin amacını hemen anladım. Onun gücü beni engellemeye yeter ama bunu henüz göze alamıyor. Ancak belli ki beni sizin, yani saygın bir yabancının vereceği karara maruz bırakmak istiyor. Çok dikkatli hesap yapıyor. Adada ikinci günümüz. Eski komutanı ve düşüncelerini tanımıyorsunuz. Düşünce tarzınız Avrupa'yı. Belki de ölüm cezasına tamamıyla karşısınız. Özellikle de cezanın böyle makineyle yerine getirilmesine. Üstelik idamın halkın gözleri önünde yapılmadığını, kasvetli bir biçimde, hasarlı denebilecek bir makineyle gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Benim yöntemimi doğru bulmamanız çok kolay olmaz mıydı? Doğru bulmasanız bunu gizlemez, söylersiniz. Çünkü defalarca sınanmış kanaatlerinize mutlaka güveniyorsunuzdur. Siz pek çok milletin pek çok özelliğini görüp tanımış, onlara saygı göstermişsinizdir. Bu nedenle, yani büyük olasılıkla kendi ülkenizde olsa belki karşı çıkarsınız ama herhalde burada bu yönteme var gücünüze itiraz etmeyeceksinizdir. Oysa komutanın buna hiçbir ihtiyacı yok. Öylesine, gelişi güzel söylenmiş bir kelime yeterli. Sizin kanaatinize hiç uymasa da sadece görünüşte de olsa onun arzusuna uygun olması yeterli. Sizi bütün kurnazlığını kullanarak sorgulayacağına eminim. Hanımları da halk olup oturacak ve kulaklarını dikeceklerdir. Tahminen şöyle diyeceklerdir. Bizde yargılama usulü farklıdır. Ya da bizde hüküm verilmeden önce sandık ifade verir. Ya da bizde mahkum kararı öğrenir. Ya da bizde ölüm cezasından başka cezalar da vardır. Ya da bizde sadece orta çağda işkence yapılırdı. Bütün bunlar size doğal görüneceği gibi doğrudurlar da bunlar benim usullerimle ilgisi olmayan masum ifadelerdir. Ama komutan nasıl karşılar bunları? O iyi komutanın iskemlesini hemen kenara itip balkona koştuğunu görür gibiyim. Hanımlarının da onun peşinden koştuklarını görüyorum. Onun sesini duyuyorum. Hanımlar ona gök gürültüsü gibi bir ses diyorlar. Şöyle diyor. Bütün ülkelerdeki yargılama usullerini incelemekle görevlendirilmiş batılı büyük bir araştırmacı, az önce bizim eski usullerle uyguladığımız yöntemin insanlık dışı olduğunu söyledi. Böyle bir şahsiyetin, böyle bir kararından sonra elbette benim artık bu usule tahammül etmem mümkün değil. Bugünden itibaren talimatım şudur. Falan filan. Müdahale etmek istersiniz. Onun bildirdiği şeyi söylememişsinizdir. Benim usulüme insanlık dışı dememişsinizdir. Tam tersine, kendi inançlarınıza göre bu usulü en insancıl ve insana layık bir usul olarak görüyorsunuzdur. Bu makineye de hayran olmuşsunuzdur. Ama artık çok geçtir. Hanımların doldurduğu balkona çıkamazsınız. Varlığınızı belli etmek istersiniz, bağırmak istersiniz ama hanımlardan biri eliyle ağzınızı kapatır. Böylece ben de eski komutanın eseri de itip gider. Gezgin gülümsemesini bastırdı. Demek onca zor sandığı görev bu kadar kolaydı. Kaçamaklı konuştu. Benim nüfuzumu abartıyorsunuz. Komutan benim tavsiye mektubumu okudu. Benim mahkeme usulü konusunda uzman olmadığımı biliyor. Eğer fikrimi söyleyecek olsaydım, kişisel bir fikir olurdu bu. Herhangi birinden bir fikirden daha önemli olmazdı. Hele bildiğim kadarıyla bu ceza sömürgesinde geniş yetkilere sahip olan komutanın fikrinden çok daha önemsiz olurdu.
Sizin inandığınız gibi onun bu yöntem hakkındaki fikri bu kadar kesinse, o zaman korkarım ki benim naçiz desteğime ihtiyaç kalmadan bu yöntemin sonu gelmiştir. Subay onun ne dediğini anlamış mıydı? Hayır, henüz anlamamıştı. Başını hareketle salladı. Önce mahkuma, sonra da askere bir göz attı. İkisi de irkildiler. Lapayı bıraktılar. Subay Gezgin'e iyice yaklaştı. Yüzüne bakmadı. Gözlerini onun ceketinin bir noktasına dikti. Sesini adam akıllı alçaltarak, ''Siz komutanı tanımıyorsunuz.'' dedi. ''Bir ölçüde masumca duruyorsunuz. İnanın bana, sizin etkinizi ne kadar takdir etsek azdır. İdama sadece sizin tanıklık edeceğinizi duyduğumda çok sevinmiştim.'' Komutanın bu talimatı aslında bana karşı verilmişti. Ama ben onu kendi lehime çeviriyorum. Yanlış kışkırtmaların ve aşağılayıcı bakışların dikkatinizi dağıtmasına fırsat kalmadan, ki infazı seyredenler daha çok sayıda olsaydı bunlardan kaçınamazdınız. Benim açıklamalarımı dinlediniz, makineyi gördünüz ve şimdi de idamı seyretmektesiniz. Kararınızı çoktan vermişsinizdir. Ufak tefek tereddütleriniz olursa da infazı görmenizde bunlar da ortadan kalkacaktır. Şimdi sizden rica ediyorum. Komutanın karşısında bana yardımcı olun. Gezgin onun sözlerine devam etmesine izin vermedi. Elimden böyle bir şey gelmez ki, diye bağırdı. Olanaksız bu. Size ne zararım dokunabilir ne de yararım. Yapabilirsiniz, dedi subay. Gezgin, subayın ellerini yumruk yaptığını görünce korkar gibi oldu. Yapabilirsiniz, diye yineledi subay. Daha ısrarcı bir tavırla. Başarılı olması gereken bir planım bu. Siz etkinizin yeterli olmadığını sanıyorsunuz. Ama ben yeteceğini biliyorum. Ancak diyelim ki siz haklısınız. O zaman bu yöntemin korunması için her şeyi, hatta belki yetersiz olanları da denemek gerekmez mi? Şu planımı dinleyin.
Onun işleyebilmesi için her şeyden önce siz bugün, burada, bu yöntem hakkındaki kararınızı olabildiğince açıklamamalısınız. Size doğrudan sorulmadığı sürece kesinlikle fikrinizi söylemeyin. Açıklamalarınız da kısa ve müphem olmalı. Bu konuda konuşmanın size zor geldiğini, küskün olduğunuzu, eğer açık konuşmak gerekirse beddua okumak zorunda kalacağınızı anlamalılar. Yalan söyleyin demiyorum size asla. Sadece kısa yanıtlar verin. Örneğin, evet, infazı gördüm. Ya da evet, bütün açıklamaları dinledim. Bu kadar. Daha fazla değil. Ne kadar küskün olduğunuzu görmeleri için yeterince fırsat var. Komutanın düşündüğü şekilde olmasa da, komutan kuşkusuz her şeyi tamamıyla yanlış anlayacak ve kendi kafasına göre yorumlayacak. Benim planımın temelinde de bu var. Yarın komutanlıkta, komutanın başkanlığında, üst kademedeki bütün yöneticilerin katılacağı bir toplantı yapılacak. Komutan bu tür toplantıları bir gösteriye dönüştürmeyi biliyor. Bir balkon inşa edildi. Orası hep seyircilerle dolar. Ben de bu görüşmelere katılmaya zorlanıyorum ama büyük bir tiksinti duyuyorum. Sizi mutlaka bu toplantıya davet edeceklerdir. Bugün benim planıma uygun hareket ederseniz o davet ısrarla bir ricaya dönüşecektir. Ama bilemediğimiz bir nedenden dolayı davet edilmeyecek olursanız siz davet edilmeyi talep etmelisiniz. Ondan sonra böyle bir daveti kuşkusuz alacaksınızdır. Böylece yarın hanımlarla birlikte komutanın locasında oturursunuz. Sizin orada bulunduğunuzu emin olmak için sık sık yukarıya göz atacaktır. Çeşitli, yararsız, gülünç, sadece dinleyiciler için amaçlanmış gündem maddelerinin ardından çoğunlukla limandaki inşaatlardır bunlar. Hep limandaki inşaatlardır. Sıra adli işlemlere gelir. Komutan bu maddeyi ele almazsa ya da yeterince çabuk ele almazsa ben görüşülmesini sağlayacağım. Ayağa kalkacağım ve bugünkü infazı duyuracağım. Kısa konuşup sadece bu isteğimi bildireceğim. Gerçi orada böyle bir bildiri yapılması pek alışılmış bir şey değildir ama ben yine de yapacağım. Komutan her zamanki gibi sevimli bir gülümsemeyle bana teşekkür edecektir. Artık geri çekilemeyecek ve bu güzel fırsattan yararlanacaktır. Az önce gibi bir şeyler söyleyecektir. İnfaz bildirimi geldi. Ben bu bildirime sadece büyük kaşifin infaz sırasında hazır bulunduğunu ekleyeceğim. Kendilerinin sömürgemizi son derece onurlandıran ziyaretinden hepiniz haberdarsınız. Bugünkü oturumumuzun önemi de onun mevcudiyetiyle artmış bulunmaktadır. Bu büyük kaşife, eski usullere göre yürütülen infaz ve infaz öncesinde işlem hakkındaki düşüncelerimi soralım o zaman, değil mi? Elbette herkes alkışlayacaktır onu. Herkes onaylayacaktır sözlerini. En çok da ben. Komutan sizin önünüzde eğilecek ve öyleyse herkesin adına size sorumu yöneltiyorum diyecektir. O zaman siz balkonun parmaklığına yanaşacaksınız. Ellerinizi herkesin göreceği şekilde yerleştirin oraya. Yoksa hanımlar ellerinizi tutup parmaklarınızla oynarlar. Ve sonunda konuşma sırası size gelecektir. O zamana kadar o gerilimli saatleri nasıl atlatacağım bilemiyorum. Konuşurken kendinizi kesinlikle kısaltmayın. Gerçeği gümbür gümbür söyleyin. Parmaklıktan eğilin. Haykırın evet. Komutana düşüncenizi, asla değişmeyecek olan düşüncenizi bağıra bağıra söyleyin. Ama belki de bunu yapmak istemiyorsunuzdur. Kişiliğinize uymuyordur. Sizin memleketinizde belki de bu gibi durumlarda başka türlü davranılıyordur. Bu da doğrudur. Bu da tamamıyla yeterlidir. Hiç ayağa kalkmayın. Sadece birkaç kelime söyleyin. Ancak aşağıdaki görevlilerin duyacağı şekilde, fısıldayarak söyleyin. İnfaza yeterli katılım olmamasından, gıcırdayan çarktan, kopan kayıştan, iğrenç çuhadan söz etmenize hiç gerek yok. Hayır, gerisini ben üstlenirim. Hem inanın bana, eğer benim konuşmam onu salondan kaçırtmazsa, dizüstü çöktürecek ve eski komutan senin önünde eğiliyorum demek zorunda bırakacaktır. Planım bu işte. Onu uygulamama yardım etmek istiyor musunuz? Ama elbette istiyorsunuzdur. Hatta daha da ötesi. Yardım etmek zorundasınız. Subay, gezginin iki kolunu yakaladı. Soluk soluğa suratına baktı. Son cümleleri öyle bağırarak söylemişti ki, asker ve mahkum bile dikkat kesilmişlerdi. Hiçbir şey anlamamalarına rağmen yemeklerini yerken soluklarını tutmuş ve lokmalarını çiğnerken gözlerini Gezgin'e dikmişlerdi. Gezgin'in nasıl bir yanıt vereceği en başından belliydi. Görmüş geçirmiş bir adamdı. Dolayısıyla şimdi burada kararsız kalamazdı. Temelde dürüst bir adamdı. Korkusuzdu da. Ama şimdi askere ve mahkuma gözü ilişince birkaç saniye tereddüt etti. Sonunda vermesi gereken yanıtı verdi. Hayır. Subay birkaç kez gözlerini kırpıştırdı ama gözlerini ondan ayırmadı. Açıklama yapmamı ister misiniz diye sordu Gezgin. Subay hiç konuşmadan başını salladı. Ben bu yönteme karşıyım dedi Gezgin. Daha siz bunu benimle paylaşmadan önce, tabii bana gösterdiğiniz güveni hangi koşul altında olursa olsun kötüye kullanmayacağım. Bu yönteme müdahale etmeye hakkım olup olmadığı ve müdahalemin küçük de olsa başarılı olma olasılığı bulunup bulunmadığını düşünmüştüm. İlk önce kime başvurmam gerekeceğini biliyordum. Elbette ki komutana. Siz konuyu daha da açıklığa kavuştururdunuz ama kararımı pekiştirmediniz. Tam tersine, beni kararımdan döndürmese de sizin gönülden inancınız beni çok etkiledi. Subay konuşmadı, makineye döndü. Pirinç çubuklarından birini tuttu, sonra biraz geriye doğru kaykılarak her şeyin yolunda gittiğine emin olmak istercesine yukarıdaki çiziciye baktı. Askerle mahkum arkadaş olmuş gibiydiler. Mahkum, sımsıkı bağlı ellerinin izin verdiği ölçüde askere işaret etti. Asker ona eğildi. Mahkum onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Asker de başını olumlu anlamda salladı. Gezgin subayın yanına gidip, ''Ne yapmak istediğimi henüz bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Bu yöntem hakkındaki görüşümü komutana söyleyeceğim. Ama bunu toplantıda yapmayacağım. Baş başayken söyleyeceğim. Bir oturuma davet edilebilecek kadar da uzun kalmayacağım burada. Yarın sabah erkenden gidiyorum. En azından gemiye binmiş olacağım.'' Subay söylenenleri dinlememiş gibiydi. ''Demek bu yöntem sizi ikna etmedi.'' dedi ağzının içinden. Ve bir çocuğun yaptığı yaramazlığa gülümseyen, aslında ne düşündüğünü o gülümsemenin gerisinde gizleyen bir ihtiyar gibi gülümsedi. Demek vakit geldi dedi sonunda ve Gezgin'e birden gözleri parlayarak baktı. O gözlerde bir çağrı oluşturdu. Yapılana katılması için davet okunuyordu. Neyin vakti geldi? Diye sordu Gezgin tedirgince. Ama yanıt alamadı. Serbestsin dedi subay mahkum adamın kendi dilinde. Mahkum önce duyduğuna inanamadı. Evet, serbestsin dedi subay. Mahkumun yüzü ilk kez gerçekten canlandı. Doğru muydu bu? Yoksa subayın gelip geçici bir kaprisi miydi? Yabancı gezgin onun acıma duygusunu mu harekete geçirmişti? Ne olmuştu? Adamın yüzünde bu sorular okunuyordu. Ama bu uzun sürmedi. Hangisi olursa olsun, eğer mümkünse, gerçekten serbest kalmak istiyordu. Tırmığın izin verdiği ölçüde çırpınmaya başladı. ''Kayışları koparacaksın.'' diye bağırdı subay. ''Sakin ol. Sökeceğiz onları.'' Askere işaret edip onunla birlikte işe koyuldu. Mahkum hiç konuşmadan bıyık altından gülümsedi. Yüzünü kah solundaki subaya, kah sağındaki subaya, arada bir de askere çeviriyor ama Gezgin'i de unutmuyordu. ''Çek onu dışarı.'' diye emir verdi subay askere. Bunu yaparken tırmık yüzünden biraz dikkatli olunması gerekiyordu. Sabırsızlık ettiği için mahkumun sırtında zaten birkaç tane ufak yara açılmıştı. Ama o dakikadan sonra subay artık onunla neredeyse hiç ilgilenmedi. Gezgin'in yanına gitti. Küçük deri dosyayı tekrar çıkardı. İçindeki sayfaları çevirdi. Sonunda aradığı kağıdı buldu ve onu Gezgin'e gösterdi. ''Okuyun.'' dedi. ''Okuyamam.'' dedi Gezgin. ''Bu kağıtları okuyamadığımı daha önce de söylemiştim.'' ''Şu kağıda dikkatlice bakın.'' dedi subay ve onunla birlikte okumak üzere yanı başına gitti. Bunun da yararı olmayınca, Gezgin'in okumasını kolaylaştırmak amacıyla küçük parmağını kağıda ne olursa olsun dokunulmaması gerekirmiş gibi epeyce yukarıdan yazıların üstünde gezdirdi. Gezgin de hiç olmazsa bu konuda subayın hoşuna gidecek bir şey yapabilmek için kendini zorladı ama okuyamadı. O zaman subay, yazının başlığındaki harfleri tek tek söylemeye başladı. Sonra da bütün harfleri birbirine bağlayarak başlığın tamamını okudu. Adil ol. Adil ol yazıyor dedi. Şimdi okuyabilirsiniz artık. Gezgin kağıdın üzerine öyle eğildi ki subay onun kağıda değmesinden korkarak daha da uzağa çekti. Gezgin başka bir şey söylemedi ama yazıyı hala okuyamadığı belliydi. Adil ol diye yazıyor dedi subay bir kez daha. Olabilir dedi Gezgin. Orada öyle yazdığına inanıyorum. Peki öyleyse dedi subay. Az da olsa memnun kalmıştı. Elinde kağıtla merdivene tırmandı. Kağıdı büyük bir dikkatle çiziciye yerleştirdi ve görünüşe bakılırsa çarkı tamamıyla tersine çevirdi. Çok zahmetli bir işti bu. Anlaşılan çarkın dişlileri de çok küçüktü. Subayın çarkı öyle dikkatli kontrol etmesi gerekiyordu ki bazen başı çizicinin içinde görünmez oluyordu. Aşağıdan bu çalışmayı gözlerini ayırmadan izleyen Gezgin'in boynu tutuldu. Güneşe boğulmuş gökyüzüne bakarken gözleri acıdı. Askerle mahkum sadece birbirleriyle meşguldüler. Asker, mahkumun çukurun dibine atılmış gömleğiyle pantolonun süngüsünün ucuyla çekip aldı. Gömlek feci kirliydi. Mahkum onu teknede yıkadı. Daha sonra gömleğiyle pantolonunu giydiğinde kendisi de askerde güldüler. Çünkü giysilerin arkası boydan boya yırtıktı. Belki de mahkum askeri eğlendirmek zorunda olduğunu sanıyordu. Yere çömelen ve kahkahalar atarak eliyle dizine vuran askerin önünde yırtık giysilerle dönüp durdu. Yine de beyefendileri düşünerek fazla ileri gitmediler. Subay yukarıdaki işini sonunda tamamladığında dudaklarında bir gülümsemeyle Aygıt'ın her tarafını bir kez daha gözden geçirdi. O dakikaya kadar açık olan çizicinin kapağını bu kez kapattı. Merdivenden indi, önce çukura, sonra da mahkuma baktı. Onun giysilerini çukurdan çıkardığını görünce memnun oldu. Sonra da ellerini yıkamak üzere tekneye gitti. İçindeki iğrenç pisliği son anda fark etti. Ellerini yıkayamayacağı için üzüldü. Sonunda onları kuma soktu. Bu çözüm yetersizdi onun için ama başka çaresi yoktu. Sonra ayağa kalktı. Üniforma ceketinin düğmelerini çözmeye başladı. O sırada yakasının altına sokuşturmuş olduğu iki kadın mendili geldi eline. İşte mendillerin diyerek onları mahkuma fırlattı. Gezgin'e dönüp hanımların hediyeleri diye açıklama yaptı. Üniformasının ceketini çıkarırken sonra da diğer giysilerden sıyrılırken belli ki pek acele ediyordu. Yine de her bir giysiye özen gösteriyordu. Hatta üniformasının gümüş kordonlarını parmaklarıyla okşayıp püsküllerinden birini düzeltti. Ancak elindeki giysiyle işi bitince onu hemen öfkeyle çukura fırlatması önceden gösterdiği özene ters düşüyordu. Elinde son olarak kısa kılıcıyla askı kayışı kalmıştı. Kılıcı kınından sıyırdı kırdı, sonra kılıç parçalarını, kını ve kayışı topladı ve onları öyle şiddetle fırlatıp attı ki aşağıdaki çukurda hepsi çarpışıp tıngırdadılar. Subay ise yüzünü makineye dönmüştü. Daha önceleri makineden iyi anladığı açıkça belliydi. Ne var ki şimdi onu kullanış şeklini ve makinenin de kendisinden bekleneni yaptığını görenler küçük dillerini yutabilirlerdi. Subay tırmığın koluna yaklaşır yaklaşmaz kol birkaç kez kalkıp indi. Sonunda subayın yerleşmesi için doğru konumu aldı. Subay yatağın kenarını tutar tutmaz yatak hemen titremeye başladı. Çuha tıkaç subayın ağzına yaklaştı. Adamın onu istemediği görülüyordu ama tereddütü sadece bir an sürdü. Sonra boyun eğip tıkacı ağzına aldı. Her şey hazırdı. Sadece kayışlar hala yanlardan sarkıyordu ama belli ki onlara ihtiyaç olmayacaktı. Subay kayışla bağlanmasa da olurdu. Tam o sırada mahkum bağlanmamış kayışları gördü. Kayışlar sıkıca bağlanmazsa infazın tam sayılamayacağını düşünüyordu. Hemen askeri eliyle çağırdı. İkisi birden subayı kayışlarda bağlamak üzere koştular. Subay çiziciyi harekete geçirecek manivelayı itmek için ayağını uzatmıştı bile. O sırada o ikisinin geldiğini gördü. Bu yüzden ayağını geri çekti. Kendisini bağlamalarına izin verdi. Ama bu durumda artık manivelaya uzanamıyordu. Onu asker de bulamazdı, mahkum da. Gezgin de yerinden kıpırdamamakta kararlıydı. Ama bunlara gerek kalmadı. Kayışlar bağlanır bağlanmaz makine çalışmaya başladı. Yatak sarsıldı. İğneler subayın bedeninin üzerine gidip geldiler. Tırmık inip kalktı. Gezgin bir süre seyretmişti. Çizicideki bir çarkın gıcırdaması gerektiğini hatırladı. ama çıt çıkmıyordu. En ufak bir cızırtı duyulmuyordu. Böyle sessiz çalışan makine dikkat çekmez oldu. Gezginin gözleri askerle mahkumun üzerindeydi. Mahkum askerden daha hevesliydi. Makinenin her bir tarafı ilgisini çekiyordu. Kah yere eğiliyor, kah uzanıyordu. Askere bir şey göstermek için işaret parmağını sürekli uzatıyordu. Gezgin çok rahatsız olmuştu. Sonuna kadar orada kalmaya kararlıydı ama o ikisini seyretmeye daha fazla dayanamayacaktı. Eve gidin dedi. Asker gitmeye hazırdı belki ama mahkum bu talimatı adeta bir ceza gibi karşıladı. İki elini kavuşturup kendisini orada bırakmaları için yalvardı. Hatta Gezgin başını olmaz anlamında sallayarak buna izin vermek istemeyince mahkum diz çöktü. Burada talimatların bir işe yaramayacağını gören Gezgin yanlarına gidip o ikisini oradan kovalamak istedi. Tam o sırada yukarıdaki çizicide bir ses duydu. Başını kaldırıp baktı. Dişlilerden birinde sorun mu çıkmıştı? Ama başka bir şey vardı. Çizicinin kapağı yavaşça kalktı ve tamamıyla açıldı. Dişlilerden birinin dişleri göründü, yükseldi. Az sonra da bütün çark ortaya çıktı. Sanki çok güçlü bir şey çiziciyi sıkıştırıyordu da bu çarka yer kalmamıştı. Çark, çizicinin kenarına ulaşana kadar döndü. Oradan aşağıya düştü. Devrilmeden kumların içinde bir süre yuvarlandı ve sonra durdu. Ama yukarıda bir başka çark daha yükseldi. Peşinden iril ufaklı. Birbirinden farksız pek çok çark geldi. Hep aynı durum oldu. Tam çizici artık boşalmıştır derken hemen özellikle kalabalık yeni bir grup görünüyor, yükseliyor, aşağı düşüyor, kumlarda yuvarlanıp duruyordu. Bunlar olurken Gezgin'in verdiği talimat mahkumun aklından tamamen çıktı. Dişlilerin büyüsüne kapılmıştı. Her seferinde onlardan birini yakalamak istiyordu. Askeri de kendisine yardımcı olması için zorluyordu. Ancak dehşet içinde elini geri çekiyordu. Çünkü hemen, en azından yuvarlanmaya başladığında onu korkutan bir başka çark çıka geliyordu. Öte yandan Gezgin çok tedirgindi. Belli ki makine parçalanacaktı. Sakin çalışması bir aldatmacaydı. Gezgin subayla ilgilenmesi gerektiği duygusuna kapılmıştı. Çünkü adam başının çaresine bakacak durumda değildi. Öte yandan Gezgin, bütün dikkatini düşen dişlilere verdiği sırada makinenin geri kalanını gözden kaçırmıştı. En sonuncu dişli çiziciden çıktıktan sonra tırmın üzerine eğildiğinde kendisini çok daha kötü bir başka sürprizin beklediğini gördü. Tırmık yazmıyor, batıyordu. Yatak da üzerindeki bedeni yuvarlamıyor, sarsarak iğnelere doğru kaldırıyordu. Gezgin müdahale etmek, mümkünse bütün bunları durdurmak istedi. Bu subayın hedeflediği işkence değildi. Tam anlamıyla cinayetti. Ellerini uzattı. Tam o sırada tırmık, şişlenmiş bedenle birlikte kenara kaydı. Oysa bu hareketi ancak 12 saatte yapardı. Kan oluk oluk aktı ama suya karışmamıştı. Küçük su boruları da bu sefer işe yaramaz olmuştu. Ve sonuncu aksilik de yaşandı. Subayın bedeni uzun iğnelerden kurtulmadı. Kanını boşalttı ama kendisi çukurun üstünde asılı kaldı. Tırmık eski yerine geri dönmek istiyordu ama yükünden henüz kurtulamadığının kendisi de farkındaymış gibi çukurun üstünden ayrılmadı. ''Yardım etsenize!'' diye bağırdı Gezgin askerle mahkuma doğru. Kendisi de subayın ayaklarını tuttu. Kendisi de bu uçtan ayaklara bastıracaktı. Öbür ikisi de karşı tarafta subayın başını tutacaklardı. Böylece subay usulca iğnelerden kurtulacaktı. Oysa o iki adam bir türlü gelmeye karar veremediler. Mahkum adeta arkasını döndü. Gezgin'in onların yanına gidip ikisini de zorla subayın başucuna getirmesi gerekti. O sırada neredeyse istemeden cesedin yüzünü gördü. Canlıyken nasılsa yine öyleydi. Vaat edilmiş bir kurtuluşun hiçbir işareti yoktu o yüzde. Başkalarının o makinede bulmuş olduklarını subay bulmamıştı. Dudakları sımsıkı birbirine bastırılmıştı. Gözleri açıktı. Hayat ifadesi taşıyorlardı. Bakışları sakin ve ikna olmuş gibiydi. Büyük demir iğnenin ucu alnını delip geçmişti. Gezgin peşinde asker ve mahkumla sömürgenin ilk evlerine vardığında asker evlerden birini gösterip ''Şurası çayhane'' dedi. Evlerden birinin zemin katında basık, alçak, mağaraya benzeyen, duvarları ve tavanı isli bir mekan vardı. Sokağa bakan cephesi tamamıyla açıktı. Buna rağmen çayhanenin, komutanlığın saray yavrusu binasına varıncaya kadar sömürgenin hepsinde yıkık dökük öbür binalardan pek farkı olmaması, gezginin üzerinde geçmişteki bir anı gibi iz bıraktı. Eski günlerin gücünü hissettirdi. Gezgin, peşindekilerle birlikte binaya iyice yaklaştı, çayhanenin önünde, sokakta duran boş masaların arasından geçti. İçeriden gelen serin, küflü kokuyu soludu. İhtiyar burada gömülü dedi asker. Rahip ona mezarlıkta yer vermedi. Nereye gömüleceği konusunda bir süre kararsız kalındı. Sonunda buraya gömdüler. Subay size bu konudan kesinlikle söz etmemiştir. Çünkü bu olaydan en çok utanan kişi kendisiydi. Hatta birkaç gece gelip ihtiyarı mezarından çıkarmaya çalıştı ama hep kovdular onu. Mezar nerede diye sordu gezgin. Askerin anlattıklarına inanmak istemiyordu. O zaman askerle mahkum ikisi birden önüne geçip ellerini uzatarak mezarın olması gereken yeri gösterdiler. Gezgin arka duvara kadar götürdüler. Oradaki masalardan birkaçında müşteriler oturuyordu. Büyük olasılıkla liman işçileriydiler. Kısa, parlak siyah sakallı, güçlü kuvvetli adamlar. Hiçbiri ceket giymemişti. Gömlekleri yırtıktı. Yoksul, horlanmış insanlardı. Gezgin yanlarına yaklaştığında birkaç ayağa kalktı, duvara dayanıp ona baktı. Bir yabancı bu diye fısıldaştıkları duyuldu. Mezarı görmek istiyor. Masalardan birini kenara ittiler. Altında gerçekten de bir mezar taşı bulunuyordu. Basit bir taştı. Bir masanın altına gizlenecek kadar da alçaktı. Üzerinde çok küçük harflerle bir yazı vardı. Onu okuyabilmek için gezgin yere çömeldi. Yazı şöyleydi. Burada eski komutan yatıyor. Şimdi onun adını taşımalarına izin verilmeyen taraftarları bu mezarı kazdılar ve mezar taşını koydular. Komutanın yıllar sonra dirileceği ve bu binadan çıkıp taraftarlarının başına geçerek sömürgenin yeniden fethedilmesini sağlayacağına dair bir kehanet mevcut. İnanın buna ve bekleyin. Gezgin bunu okuyup doğrulduğunda etrafında toplanan adamların güldüğünü gördü. Sanki onlar da kendisiyle birlikte o yazıyı okumuşlar ve gülünç bulmuşlardı da Gezgin'i de kendilerinin görüşüne katılmaya davet ediyorlardı. Gezgin bunu fark etmemiş gibi yaptı. Adamlara biraz para dağıttı. Masa yeniden mezarın üzerine çekilene kadar bekledi. Çayhaneden çıktı ve limana gitti. Askerle mahkum çayhanede tanıdıklarına rastlamışlardı. Onlar o ikisini alıkoydular. Ama az sonra onların yanından hemen ayrılmış olmalılar ki gezginin peşinden koştuklarında adam teknelerin olduğu yere inen uzun merdivenin ancak yarısına ulaşmıştı. Büyük olasılıkla giderken kendilerini yanına alması için gezgini son dakika zorlayacaklardı. Gezgin aşağıda bir sandalcıyla kendisini gemiye götürmesi için pazarlık ederken askerle mahkum koşarak merdivenden indiler. Ama konuşmuyorlardı. Çünkü seslenmeye cesaret edemiyorlardı. Aşağıya vardıklarında gezgin sandala binmişti bile. Sandalcı da halatı kıyıdan çözüyordu. Sandalı atlayabilirlerdi. Ama gezgin sandalın dibinden düğüm atılmış ağır bir halat aldı. Onunla o ikisini tehdit etti ve sandalı atlamalarına engel oldu.